Ustam ve Ben, Elif Şafak, 13. Ayrım. Gürültü kulakları sağır edecek raddedeydi. Nal takırtıları arasında kaya ve ateş fırlatan mancınıkların gıcırtısı, ila nihayet tekrarlanan Allah Allah nidaları. Sultan için savaşıyorlardı, din için keza. Ama aynı zamanda çocuklarından beri onlara fena muamele eden herkese, canlarını yakmış her şeye karşı. Kan üstüne kan döküldükçe toprak koyulaştı. Burun delikleri genişlemiş, ağızları köpürmüş atlar sahipsiz dört nala koşuyordu. Her yandan duman yükseliyordu. Henüz gündüz olduğu halde ziyaferini yitirmiş sema siyah bir pelerin gibi kapanmıştı üstlerine. Çoda şaşkınlık içinde sağa sola dönüp duruyordu. Hala alışamadığı zırhlı örtünün altında rahatsızdı. Törpülenen fil dişleri keskin bıçak gibiydi. Cihan onunla konuşmaya çalıştıysa da sözleri hengamede kayboldu. Derken göz ucuyla bir hareketlilik fark etti. Bir elinde tüfeği, bir elinde kılıcıyla iri yarı bir Frank, tökezleyip kargısını düşürmüş bir yeniçeriye saldırıyordu. Yeniçeri ilk kılıç hamlesini savuşturduysa da ikincisi omzuna saplandı. Fil o tarafa yönlendirildi Cihan tarafından. Bağırdı avazı çıktığı kadar. Çota, saldır! Neden böyle dediğini kendi bile bilmeden ekledi. Kaplan bu, kaplan. Her şey bir anda oldu. Fil ileri atılıp Frank askerini havaya kaldırdı. Sivri dişlerinden birini adamın böğrüne geçirdi. Kan fışkırdı üzerlerine. Yeter çota diye haykırdı Cihan korkuyla. Bırak artık. Fil önce dinler gibi yaptı. Saldı adamı, toprağa attı. Ne var ki hemen ardından ön ayağını kaldırıp kurbanın üzerine indirdi. Olanca ağırlığıyla. İstanbul'da bir meydanda Leyli'yi öldüremeyen o masum fil gitmiş, bambaşka bir mahluk gelmişti, saldırganlaşmıştı. Askerin ağzından kıpkırmızı bir yol sızdı, göz bebeklerinde sonunun bir hayvan elinden olduğuna inanamayan bir nazarla can verdi. Deminden beri kendisinin çotaya değil, aslında çotanın ona kumanda etmekte olduğunu daha yeni anlayan Cihan dehşet içindeydi. O andan itibaren sadece bir seyirciydi Cihan. Çota düşman saflarına doğru koşmaya başladı. Karşısına çıkanları tek tek topluyor, havaya kaldırıyor, yere atıyor, üzerlerine basıyordu. İki Frank askerini altına aldı. Kurbanlarından biriyle daha fazla uğraştı. Fareyle oynayan kedi gibi, adeta acı çekmesini istedi. Kim düşman, kim dost bilmediğinden bir de yeniçeriye saldırdı. Adam şans eseri kurtuldu ezilmekten. Süratliydi savaş. Durup düşünmeye fırsat yoktu. Nice sonra olanları kafasında binlerce kez canlandıracaktı Cihan. Şahit olduğu halde görmediği ölümler, duyup da işitmediği feryatlar birer birer gelecekti aklına. İhtiyar bir adam olduğunda bile hatırlayacaktı o öğleden sonrayı. Çamurun içinde kanlı oklar, ucundan etler sallanan kargılar, karnı yarılmış bir at, bütün vücudu yanmış, kavrulmuş, artık hangi taraftan olduğu kendi de bilmeyen neferler. Bu deryanın ortasında bir yerlerde fahişenin gülen yüzü. İleride sendeleyen bir asker gördü. Karnına bir mızrak saplanmıştı. Biraz yaklaşınca Cihan yolda tanışıp konuştuğu azaperi olduğunu anladı. Dur çota diye bağırdı. İndir beni. Fil gene emre itaat etmedi. Cihan hiç düşünmeden hayvanın sırtından aşağı attı kendini. Yanına vardığında azap eri dizlerinin üzerine çökmüştü. Görünmez bir halata tutunur gibi birbirine dolanmıştı parmakları. Burnundan akan kan boynundaki muskaya sıçramıştı. Cihan ceketini çıkarıp adamı sardı. Azap erinin yüzünde bir tebessüm belirdi. Ama bunun sebebi tanıdık birini görmenin verdiği rahatlama mıydı? Yoksa Cihan'ı başkasıyla mı karıştırmıştı? Bilmek imkansızdı. Dişleri birbirine vururken anlaşılmaz bir şeyler geveledi. Cihan askerin üzerine eğilerek dinledi. Nefes karıştı nefesine. Işığı gördün mü? Cihan başını salladı, yalan söyledi. Gördüm ya, ne güzelmiş. Bir teselli pırıltısı gezindi askerin yüzünde. Vücudu ağırlaştı. Nabzı yavaşladı. Gözleri çoktan geçip gitmiş bir buluta takılmış gibi açık kaldı. Nice sonra her şey bitip de Osmanlı ordusu muzaffer olduğunda cümbüşe katılmak gelmedi Cihan'ın içinden. Ayaklarını sürüye sürüye harp meydanı boyunca yürüdü. Akılsızca bir işti yaptığı. öllerin arasına saklanmış bir düşman erinin saldırısına uğrayabilirdi. Kullanabileceğinden emin olmadığı bir kama dışında silahı bile yoktu. Gene de dönmedi. Sise bürünmüştü vadi. Sadece birkaç saat önce birilerinin oğulları, kocaları veya kardeşleri olan, sevilen ve özlenen insanların cesetleriyle kaplıydı ortalık. Bir an öyle geldi ki Cihan'a, gölgeler ve küllerle dolu bu alan dünyanın sonuydu. Şayet yürümeye devam ederse kainatın kenarından aşağı düşecekti. Boşluğa, yokluğa. Bu arada çota, su, yiyecek ve ilgi bekliyordu muhtemelen ama oğlanın en son istediği şeydi beyaz fili görmek. Bir katilden kaçar gibi kaçıyordu bunca sevdiği varlıktan. Birkaç kez oynak ya da kaygan bir şeyin üstüne bastı. Ölü bir adamın bacağı ya da kopuk bir el olduğunu fark etti dehşet içinde. Kan ve leş kokuyordu her yer. Tekinsiz sesler vardı etrafta. Yanan odunların çıtırtısı, binicisiz kalmış atların nal tıkırtıları, can çekişen askerlerin nereden geldiğini tespit edemediği iniltileri, daha önce hissettiği hiçbir şeye benzemeyen bir acı duygu. Sağını solunu muayene ettiyse de kesik filan bulamadı. Kafasının içindeydi yarası, kolunda, karnında değil, ruhundaydı. Kah kemiklerini kemiriyor, kah içini sıkıştırıyor, kah vicdanını burkuyordu. İki büklüm olup kustu. Ne yaptığını düşünmeden koştu, hem de ne çok. Ayaklarından sıza, alnından ter, en nihayetinde bir ağaç bularak dibine çöktü. Lağımcı ocağından bir alay asker ileride koca bir çukur kazmakla meşguldü. İşleri bitince ölüleri ayıracak ve kendilerinden olanları buraya gömeceklerdi. Frenklerin cesetlerinin akıbetini kestirmek zor değildi. Akbabalar dolaşıyordu gökyüzünde, mutlu ve besli. Öyle dalmıştı ki Cihan düşüncelerine arkasından yaklaşan adamı fark edemedi. Hintli dedi bir ses, ne yapıyorsun burada? Nefesi kesilen Cihan korkuyla döndü. Efendi Sinan, burada olmamalısın evlat. Esasında Sinan'ın da olmaması lazım gelirdi ama bunu söyleyemedi Cihan. Onun yerine dedi ki, geri gidesim yok efendi. Sinan oğlanın şişmiş gözlerine, allak bullak yüzüne baktı, usulca oturdu yanına. Güneş ufukta al lekeler bırakarak batıyordu. Kanıyordu sema. Sıcak diyarlara giden bir leylek sürüsü geçti tepelerinden, Cihan ağlamaya başladı. Kuşağından bir çakı çıkararak yakındaki bir kütükten parça kopardı Sinan, başladı yontmaya. Bir yandan da doğduğu köyden, Arnas'tan bahsetti. Kayaların içine yontulmuş kadim mabetleri, Ermeni ve Rumların çansız kiliselerini, kederli türküler mırıldanan sabah yelini, anasının yaptığı yazın soğuk, kışın sıcak içilen yoğurt çorbasını, en ufak tahta parçasının bile nefes aldığını ona öğreten babasını anlattı. 21'inde devşirilip Müslüman olmuş Yeniçeri Ocağı'na girmişti. Peş peşe pek çok cephede görev almıştı. Rodos seferine Yeniçeri, Mohaç seferine atlı sekban olarak katılmıştı. Viyana, Irak, Pulya ve Korfu'da savaşmıştı. Van Gölü'nde 3 kadırga yapıp askerlerin karşı sahile geçmelerini sağlamıştı. Bütün bu savaşlar boyunca en cesurların kuyruğunu kıstırıp kaçtığına, en korkakların kaplan kesildiğine tanıklık etmişti. Artık hiçbir şeye şaşırmıyordu. Beyaz fil dedi Cihan, sesi yeniden çıktığında, sarayın aslanbazı Olev'le beraber onu öldürmeyi öğrettik. O da bugün öldürdü işte, ben sebep oldum. Sinan yontmayı durdurdu, kızma hayvana, kendine de kabahat bulma, savaşta kim masum kalır? Oğlan titredi, üşüyordu, sayıklarcasına konuştu. O köprüyü yaptık ya, ne güzeldi, keşke orada kalsaydık, hiç gelmeseydik buraya. Yaptığın işi gönlünde hissedersen ırmaklar çağlar içinde. Kimin lafıdır bu? Bir şair demiş, bir arif dedi Sinan. Elini çocuğun alnına koydu, ateşi vardı Cihan'ın. Söyle bakalım, gene inşaat yapmak ister misin? Hem de nasıl? İsterim elbet. Ama çok çalışman gerek. Çalışırım efendi, gocunmam ki. Karanlık çökünce ordugaha doğru yürümeye koyuldular. Yarı yolda tek başına dolanan eğerli bir at çıktı karşılarına. Kim bilir binicisine ne olmuştu. Sinan Cihan'ı ata bindirdi, kendi yuları çekti. Nihayet kampa varınca Cihan'ı çadırına götürdü. Seyislere oğlanın dinlenmesi gerektiğini söyleyip Fil'le alakadar olmalarını tembihledi. Cihan'ın ateşi fırladı o akşam. Cayır cayır yanıyordu alnı, vücudu. Sayıklıyordu, ıstıraplı uykulara battı çıktı. Bir ara üst üste mırıldandı. Sümbül oğlan, sümbül oğlan. Bu arada Sinan onun yüzüne, koltuk altlarına sirkeli bezler yerleştirdi. Bir yandan da tahta parçasını yontmaya devam etti. Ancak sabaha karşı delikanlının Badire'yi atlattığından emin olunca ayrıldı yanından. Ertesi sabah Cihan, sırılsıklam, ter içinde ama ateşi düşmüş halde uyanınca yumruk yaptığı sol elinde bir şey tuttuğunu fark etti. Açtı baktı, tahtadan bir fildi. Yüzünde sivri ve kanlı fil dişleri yerine iki çiçek vardı. Şehri şehir orduyu bekliyordu. İnsanlar sabah ezanından beri evlerine gitmemiş, yollara, meydanlara akın etmişti. Muzaffer askerleri karşılamak hevesiyle ağaçlara tırmanmış, çatılara çıkmış. Edirne kapıdan Topkapı Sarayı'na uzanan yol boyunca buldukları her boşluğa sıkışmışlardı. Sebilleri ve sarnışlarıyla, bedestenleri ve bostanlarıyla İstanbul bayramlık esvaplarını giymiş, gülücükler saçıyordu. Askerler geliyor diye bağırdı bir çeşmenin tepesine tünemiş bir velet. Sözleri bir havuzun satındaki çember gibi yayılarak kalabalığın kıyılarına ulaştı ve oradan dönerek tekrar merkeze vardı. Yolda hayli değişmiş olarak kendi nidasının yankısını duyduğunda bambaşka geldi çocuğun sözler kulağına. Sultan altın dağıtıyor. Kalpleri iftiharla dolu ihtiyarlar, eteklerin içine dikilmiş keseleriyle tüccarlar, çubuklardan sarkan etleri ve peşlerinde sokak kedileriyle ciğerciler, Allah'ın 99 adını dillerinden düşürmeyen dervişler, parmak uçları mürekkep lekeli katipler, boyunlarına çanak asmış dilenciler, sincap gibi çevik yan kesiciler, Frank diyarından seyyahlar ve Venedik casusları. Herkes yanaştı daha yakından görebilmek hevesiyle. Az sonra sultanın muhafızları süvari alayının önünde merasime uygun bir tırıs tutturmuş atlarının sırtında tam tecizatlı olarak kemerli kapının altından geçtiler ve kenarlarında akasya ağaçları dizili caddeye girdiler. Hemen arkalarından üzerinde gök mavisi bir kaftan, başında yuva yapacak yer arayan leyleklerin aklını çelecek kadar kocaman bir sarıkla safkan bir Arap atına binmiş Kanuni Sultan Süleyman zuhur etti. Seyircilerin ağızlarından dualar ve metiyeler döküldü. Yüzlerce pencere ve balkondan saçılan gül yaprakları havada raks etti. Sıra halinde kimi yürüyerek, kimi at sırtında, kimi bineğini yularından çekerek geçti askerler. Arkalarından fil ile filbaz belirdi, bir alkış koptu. İlk başta Cihan'a filin ensesinde oturup mahfiyi Yeniçeri ağasına bırakması emredilmişti. Ama bu şekilde birkaç adım atmak bile adamın benzinin kül gibi olmasına yetmişti. Siyasi çalkantının her türlüsüne alışık olsalar da fil yürüyüşü fazlaydı. Böylece mahfe Cihan'a kalmıştı. O da sürgünden dönen bir şehzade edasıyla yerine kurulmuştu. Ahalinin file ve kendisine gösterdiği sevgiyle allak bullak olmuştu. Öyle hoş bir histi ki sevilip el üstünde tutulmak. Bir an içinde olsa harp meydanını ve hala teninden yayılan ölüm kokusunu unuttu. Beyaz filin bütün alakaya mazhar olacağı çabuk anlaşıldı. Sultan hariç kimse bu kadar tezahürat almamıştı. Her yerde insanlar çotayı işaret ediyor, el sallıyorlardı. Bir kadın kurdeleler fırlattı üzerlerine. Bir kız gizliden öpücük yolladı. Hayvanın dişlerine dokunmaya çalışan bir serseri tünediği daldan aşağı yuvarlandı. Bunca muhabbetten keyiflendiği aşikar olan çota, kuyruğunu sallayarak ilerlerken Cihan'da hülyalara dalmıştı. Adeta bir mana kazanmıştı bu şehirdeki mevcudiyeti. Belki de sadece onun doldurabileceği bir boşluk vardı. Kendini daha evvel hiç olmadığı kadar mühim hissetti. Gören de bütün bu insanlar onun için toplanmış sanırdı. Yanakları kızarmış, habire el sallıyordu. Sarayın hayvanat bahçesine vardıklarında çota bir kahraman gibi karşılandı. Fildam'ına gönderilme vakti geldiği halde burada tutulmasına karar verildi. Günlük tayını iki katına çıkarıldı. Haftada birkaç defa avlunun beri tarafındaki nilüferlerle kaplı havuzda yıkanmasına izin çıktı. Diğer vahşi hayvanların hiçbirinin bahçe hudutları dışına geçmesine müsaade edilmediği düşünülürse büyük bir imtiyazdı bu. Cihan tam olarak affetmese de unutmaya başladı filin harp meydanındaki saldırganlığını. Hayvanın dişlerini ipekli kumaşlarla sardı ki kimseyi yaralamasın. Ona kendi elleriyle bir örtü yaptı. Uçlarını gümüş çanlarla süsleyip üzerine nazar boncukları dikti. Günler ağır ve sakindi. Bahtiyar demlerdi. Kıymeti ancak geçip gidince idrak edilecek türden. Salı sabahı Cihan ahırı temizlerken aslanbaz Olev belirdi yanında. Hintli, biri sana mektup bırakmış. Kim dedi Cihan sesinde bir tedirginlikle. Görmedim. Kapıdaki muhafızlara teslim etmiş sana versinler diye. Böyle diyerek Olev kuşağından bir parşömen çıkardı. Ben okuma bilmem dedi Cihan bu bahaneyle savuşturmayı umarak. Doğru değildi, Sibiryalı Taras sayesinde harfleri epeyce bellemişti. Okuyacak bir şey yok zaten, bakınca anlarsın dedi Olev. Cihan tirşeyi aldı, korkarak açtı. Orada hassas yüzeyde bir resim vardı, bir fil, hayli kötü çizilmiş. Üzerinde de bir oğlan, koca kulaklı, kabarık saçlı. Hayvanın ağzı yayvan ve kocamandı. Bir şeye güler gibi, oğlan ise tam kalbinden bir mızrakla yaralanmıştı. Üç damla kan damlıyordu mızrağın ucundan. Bir tek bunların rengi farklıydı, hem rengi hem dokusu. Zira hakiki kan kullanılmıştı. Belli ki bu tatsız mektubu deli bozuk reis yollamıştı. Varlığını hatırlatıyor, bir an evvel hırsızlık yapmaya başlamasını istiyordu. Bu ne demek bilmiyorum dedi Cihan telaşla. Pekala dedi Olev durgun bir ifade ama babacan bir edayla. Madem öyle dersin, yok edelim gitsin. Kimseye bahsetme, ben de söylemem. Fakat her kimse seni tehdit eden bu herif. İyi olur evlat. Sarayın duvarları kalındır ama seni iblisten koruyacak kadar değil. Çıktı geldi Hürrem Sultan günlerden bir gün. Gene Cihan kendini yerlere attı, yüreği ağzında. Kadının etekleri hışırdadı, mahiyeti kenarda bekledi, yine öyle sessiz, munis. Bir kez daha Mihrimah, muzip bir tebessümle seyretti olup biteni. Her şey aynı gibi görünse de Hürrem'in file karşı davranışlarında bariz bir değişiklik vardı. Daha sevecen bakıyordu hayvana, hani neredeyse saygıyla. Duyduk ki beyaz fil cephede cesaret göstermiş dedi Hürrem, Cihan'a bakmaya tenezzül etmeden. Evet sultanım, çota kahramanca cenk etti. Senin için öyle demiyorlar ama, korkup kaçtın mı sahiden? Cihan bembeyaz kesildi, Mihrimah'ın önünde bu laflara maruz kalmaktan iki misli utandı. Kim böyle bir şey demiş olabilirdi arkasından? Aklından geçen soruyu okumuşçasına, kuşlar dedi Hürrem. Kuşlar bana havadis taşır. Cihan inanmamaya çalışsa da etkilenmişti. Tabiattaki tekmil kuşların, papağanlar, şahinler, atmacalar, saksağanlar, hatta o masum serçeler her yerden Hürrem'e haber getirdiğini düşünüp ürperdi. Yine işittim ki savaş sonrası ahali mahluka büyük sevgi göstermiş dedi Hürrem. Sözlerinin tesir etmesini beklercesine bir an durdu. Oğullarımız, iki can şehzademiz tez vakitte sünnet olacak, şenlikler yapılacak. Konunun nereye gittiğini merak eden Cihan huzursuzlandı. Şevketli sultanın ve ben beyaz filin halkı eğlendirmesini arzu ederiz. Fakat efendim, fakat ne Hintli? Ses yerine boncuk boncuk ter çıktı Cihan'dan. Hürrem buz gibi bir nazarla süzdü oğlanı. Senden haz etmeyenler var bilesin. Senin de yaratığının da artık Fildam'ına gönderilmesi gerektiğini söylüyorlar. Haksız da değiller hani. Fakat ben sana güveniyorum. Cihan yutkundu. Lütfedersiniz sultanım. 13. ayrımın sonu sayfa 129, devamı 14. ayrımda.